Kurtuluş konusu Tanrı sözünün Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik özü varlığı olan ruhsal anlamda oğlu olan Mesih'ini verdi. Şöyle ki ona iman eden kimse mahvolmasın ancak sonsuz yaşama sahip olsun sözüyle başlayan bir aşk hikayesi gibidir. Kurtuluşun en önemli noktası sevgidir. Günahlı insanın kurtuluşu yeryüzündeki en büyük sevgi öyküsüdür. Öyle bir sevgi öyküsüdür ki bu, evrenin yaratıcısı olan Tanrı, bize olan sevgisi nedeniyle kurtarıcımız olmuştur. Peki, Tanrı bizi niçin kurtarmaya gelmiştir? Bizi kurtarmaya gelmiştir çünkü O bizi çok seviyor. Bizler O'nun yaratıklarıyız, O'nun ellerinin eseriyiz. Ne var ki günahlıyız. Hiçbir şeyi hak etmiyoruz. O'na karşı isyan ediyoruz. O insanlara özgür bir irade verdi ama insanlar bu özgür iradeleriyle günahı ve kötülüğü seçtiler. Bu gerçek göz önünde bulundurulacak olduğunda Tanrı'nın bizi haklı olarak yargıladığı ve bizi önünden sonsuza dek uzaklaştırmaya hakkı olduğu kolayca görülecektir. Ama kutsal kitapta bize verilen müjdeye göre Tanrı bizi çok sevmektedir. Tanrı eski antlaşmada şöyle haykırıyordu. Ey Efraim, seni nasıl veririm? Seni nasıl bırakırım? İçimde yüreğim döndü. İsyan ettikleri, günahlı, kirli ve sevimsiz hallerinde dahi Tanrı insanlara şöyle diyebilmektedir. Ne olursa olsun seni hiçbir zaman hiçbir koşulda bırakmayacağım çünkü seni seviyorum. Evet, Tanrı sözü bir sevgi kitabıdır. Çünkü Tanrı sözü baştan sona kadar sevgi olaylarıyla ve uygulamalarıyla doludur. Örneğin karı koca arasındaki sevgi, anne baba ve çocuklar arasındaki sevgi, kardeş sevgisi, arkadaş sevgisi ve aynı zamanda insanlık yararına kendini ölüme veren kurtarıcı İsa'nın tüm insanlığa olan ve herkesi içeren sevgisi. Yorumunu yapmakta olduğumuz Tanrı sözündeki Rut kitabında benzerine az rastlanan bir kaynana gelin sevgisi olayıyla karşılaşıyoruz. İbrani olan Naomi adında bir kaynanayla Moab ülkesinden olan gelini Rut arasındaki fevkalade sevgi bize kutsal kitapta bulunan şu önemli ayeti hatırlatıyor. Sevgiyi çok sular söndüremez ve ırmaklar onu alıp götüremez. Bir insan böyle sevgiye karşılık olarak evinin bütün malını vermek isteseydi hor görülürdü. Hiç kuşku yoktur ki sevgiyi ne kabaran sular bastırabilir ne de ırmaklar söndürebilir. Hem de sevgi hiçbir şeye karşılık satın alınamaz. İşte böylesine benzersiz ve etkindir gerçek sevgi. Rut'un da kaynanası Naomi'ye olan sevgisi bu türden bir sevgiydi. Aynı zamanda kaynanası Naomi'nin gelini Rut'a olan sevgisi hiç kuşku yok ki aynı değerdeydi. Aynı zamanda Rut kitabı sevgiye dayanan harika bir kurtuluş öyküsüdür. Şimdi Rut kitabının yorumuna devam edeyim. Rut 1. bölüm 1. ayette hakimlerin egemenlik sürdüğü günlerde İsrail'de kıtlık başladı diyor. Yahuda'nın Betlehem kentinden bir adam karısı ve iki oğluyla birlikte geçici bir süre kalmak üzere Moab topraklarına doğru yola çıktı diyor. Yahuda'nın Betlehem kentinden bir adam. Bu aslında önemli bir sözdür. Eğer Rut kitabında yaşanan olaylar Betlehem'de yer almamış olsaydı, belki de İsa Mesih Betlehem'de doğmayacaktı. Biliyorsunuz, Betlehem İsa Mesih'in doğduğu yerdir. Betlehem anlam olarak ekmek evi demektir. Yahuda ise övgü demektir. Bu açıdan Yahuda Betlehem'i tam yaşanacak bir yerdi diyebiliriz. Rut'la ilgili öykü Betlehem'de başlar, yine Betlehem'de son bulur. O aynı yer aynı zamanda İsa Mesih'in az önce de dediğim gibi yeryüzüne bebek olarak doğduğu yerdir. Kıtlık yüzünden bir adam yola çıkıyor. Ekmek ve övgü evinde yaşayan bir adam ruhsal anlamda Moab diyarına geçici bir süre kalmak için konuk olarak gidiyordu. İlginçtir ki kutsal kitapta Moab için çok ilginç bir ayet vardır Mezmur 108 ayet 9'da. Moab yıkanma leğenimdir diyor. Muav'da yaşayan insanlar dışlanmış, sevilmeyen insanlardı, hor görülen insanlardı. Tanrı önündeki yaşam biçimleri nedeniyle böyle bir duruma düşmüşlerdi. Tanrı'nın Muav ile ilgili bu sözünü biraz daha açıklamak gerekirse, Muav benim çöp tenekemdir anlamına da getirebiliriz. Şimdi bu adam ne yapıyor? Karısı ve iki oğulları yurtlarından kalkıyor ve Muav'a gidiyorlar. Yani ekmek ve övgü evini terk ediyorlar. Çöp tenekesinden karınlarını doyurmaya gidiyorlar. Adamın adı Elimelek, karısının adı Naomi, oğullarının adları da Mahlon ve Kilyon'du diyor ikinci ayette. Adamın adı Elimelek'ti. Bu ad Tanrı kraldır ya da kral benim tanrımdır anlamına geliyor. Elimelek'in karısının adı Naomi'ydi ve anlamı hoş demektir. Elimelek, Naomi ve oğulları Muav topraklarında yaşamaya başladılar ama kısa bir süre sonra Naomi'nin kocası Elimelek öldü. Naomi ve oğulları Muav ülkesinde yalnız kaldılar. Mahlon ve Kilyon Muav kızlarından kendilerine birer eş aldılar. Mahlon ve Kilyon Naomi'nin iki oğluydu. Naomi'nin iki oğlu vardı. Adları Mahlon ve Kilyon'du. Mahlon sağlıksız, Kilyon ise zayıf, çelimsiz anlamına geliyor. Bu da bize herhalde Naomi'nin iki hasta oğlu olduğunu gösteriyor. Buna rağmen eminim ki Naomi Betlehem'de bu açıdan güçlü bir tanıklığa sahipti. Naomi hayata daima olumlu bakardı ve bu iki oğlunu Rabbin elinden kabul etmişti. Neden Tanrı bana böyle iki hasta oğul verdi diye bir şikayet ettiğini görmüyoruz. Tüm olup bitenleri evet Tanrı'dan kabul ediyordu. Bu nedenle Naomi'nin yaşamı sevgi ve sevinç doluydu diyebiliriz. Rab'be güvenmek, her şeyi Rabbin elinden almak ve Rabbin tüm planlarının bizim için iyi olduğuna inanmak harika bir şeydir. Evet, gittikleri o uzak ülkede bunların başına çok çeşitli sıkıntıların geleceğini söylemiştim. Ve işte şimdi bir dert, sıkıntı gelmişti üstlerine. Bu her zaman böyledir. İncil'de ölüme götüren günah vardır denmektedir 1 Yuhanna 5.16'da. Ölüme götüren günahın sizin için ne olduğunu bilmiyorum. Habercilerin işlerinde Hananya ve Safire için bu günah kutsal ruha yalan söylemeleriydi. Yalanın bugün ölüme götüren bir günah olduğunu düşünmüyorum. Eğer öyle olsaydı her gün yeni bir cenaze törenine gitmekten kurtulamazdık. Ya da birçok cenaze törenine gitmekten. Ama bunun da her imanlı için aynı olduğunu zannetmiyorum. Ama şunu diyebilirim ki, her ne zaman Tanrı'dan uzaklaşırsanız, başınız kesinlikle bir belaya ve sıkıntıya girecektir. Ve burada ailenin reisi Elimelek ölüyor. Sonra ne oluyor? Okumaya devam edeyim. Rut 1. bölüm 4. ayette, iki oğul Muav kızlarından kendilerine birer eş aldılar diyor. Kızlardan birinin adı Orpa, ötekinin adı Rut'tu. Orada 10 yıl kadar yaşadıktan sonra Mahlon da Kilyon da öldü. Onlar bunu yapar yapmaz Musa'nın şeriatını bozmuş oluyorlardı. Görüleceği gibi Tanrı'yla ruhsal bir ilişkiden koparak uzak bir ülkeye, günahlı bir dünyaya gitmek, sonrasında insanı her zaman günahta yaşamaya ve bu günahları gitgide arttırmaya götürür. İşte onlar da böyle yapıyordu. Musa peygamberin koyduğu ruhsal yasaya karşı gelerek oğullarına Muav ülkesindeki kadınlardan eş aldılar. Orpa anlam olarak geyik demektir. Belki de Orpa atletik bir yapıya sahipti. Atletik bir yapıya sahip bir kızın hasta bir oğlanla niçin evlendiğini merak ediyor olabiliriz. Ama evlendi. Orpa'dan sonra bizim asıl ilgileneceğimiz kişi olan Rut'la karşılaşıyoruz. Rut adının ne anlama geldiğiyle ilgili ona yakın açıklama yapılabilir. Bu anlamlardan şu ikisi, güzellik ve kişilik tam olarak Rut'u tanımlıyordu. Gerçekten de Rut güzel ve kişiliği olan bir kadındı. Basit ve sıradan, gösterişsiz ve akılsız bir kadın değildi. Eminim Rut'u daha yakından tanıdıkça onu çok sevecek ve hatta onun kişiliğine aşık olacaksınız. Çünkü Rut aynı zamanda İsa Mesih'e kadar ulaşan soyun atalarından birini de teşkil etmektedir. Diğer bir deyişle İsa Mesih'in damarlarında Rut'un kanı dolaşıyordu. Evet, Rut'u yavaş yavaş daha yakından tanıyacağız. Moab ülkesinden olan Rut, Mahlon ile evlenmişti. Rut çok çekici, alımlı bir kızdı. Gerçekten bu güzel, çekici kızın bu hasta oğlanla niçin evlendiğini başlangıçta anlamasak da sanıyorum ilerideki bölümlerde bunu göreceğiz. Yani ileriki bölümleri incelerken bunun nedenini daha açık bir şekilde anlayacağız. Evet, evlerini, yurtlarını bırakıp giden bu aile şimdi uzak bir ülkede yaşıyordu. Başlarına zaten şimdiye kadar gelmedik kalmamıştı ve bundan sonra da Naomi denen bu kadının başına daha neler neler gelecekti. Naomi kendi ülkesini, yurdunu, topraklarını bırakarak geldiği bu ülkede kocasını kaybetmişti ve iki oğlu da Moavlı kadınlarla evlenmişti. Mahlon da Kilyon da öldü diyor 5. ayette. Böylece kocasıyla iki oğlunu yitiren Naomi yapayalnız kaldı. Baba Elimelek'in ölümüyle hüzüne boğulan aile, oğullarının evlenmesiyle yeniden canlanmaya başlamıştı. Ama büyük bir felaket daha bu ailenin başına geldi. Babalarının ölümünden yaklaşık 10 yıl sonra bu kadının iki oğlu da çocukları olmadan öldüler. Ortada kalıverdi bu üç dul kadın, kaynana ve iki gelin. Durumu bir gözünüzün önünde canlandırın. Büyük hayallerle geçiminizi sağlamak için ailece gurbet ele geldiniz. Ama birdenbire bu gurbet elde eşinizi kaybettiniz. Sonra da 10 yıl geçmeden iki oğlunuzu. Hiçbir insanın başına bu türden felaketlerin gelmesini arzulamayız. Ama yaşamın gerçekleri böyle şeylerin olabileceğini gösterir. Dostum, şunu bilmeliyiz ki birçok şeyi anlamasak bile Tanrı'nın hakkımızdaki düşünceleri sevgi düşünceleridir. Naomi, Moab topraklarındayken Rabbin kendi halkının yardımına yetişip yiyecek sağladığını duyunca gelinleriyle oradan dönmeye hazırlandı. Rut 1. bölüm 6. ayet. Vaat edilen topraklarda yaşanan kıtlık sona ermişti ve ekmek ve övgü evi olan Betlehem'de tekrar ekmek vardı. Ve kadın şimdi Betlehem'e geri dönmek istiyordu. İlginçtir. Kaybolan oğul gibi kaybolan aile de baba evini özlüyordu. Babalarının evini özlemedikçe babanın çocukları olduklarını kanıtlayamayacaklardı. Kaybolan oğul domuz ahırında asla mutlu olamayacağını biliyordu. Kendisi domuz ahırı için yaratılmamıştı. Doğasında domuza özgü özellikler yoktu. Doğasında babasının özellikleri vardı ve bu nedenle sonuçta şöyle diyecekti: kalkıp babama gideceğim. Evet, domuz ahırını sadece domuzlar sever. Petrus, 2. Petrus 2.22'de bize benim kaybolan domuz diye adlandırdığım küçük bir hikaye anlatılır ve şöyle der: domuz da yıkandıktan sonra çamurda yuvarlanmaya döner. Sizin anlayacağınız küçük domuzlardan birisi baştan aşağı yıkanıp temizlenmiş ve evine dönmeye hazırlanan kaybolan oğula ben de seninle birlikte gelebilir miyim diye sormuş. Hikaye bu ya. Kaybolan oğul da tamam benimle gelebilirsin deyince birlikte kalkıp kaybolan oğulun babasının evine gitmişler. Ama domuz oradaki hayatı bir türlü sevememiş. Her gün yatağına temiz bir çarşaf sermek, temiz bir elbise giymek onu canından bıktırmış. Arkadaşı olan kaybolan oğula niçin yemeğimizi çamurların içerisinde yemiyoruz da böylesine büyük bir eğlenceyi kaçırıyoruz diye sormuş. Hem sonra niye bunca temiz çarşaflar, bunca temizlik? Ben çamuru daha çok seviyorum. Temizlik canına tak eden domuz sonuçta kalkıp babamın evine gideyim demiş ve uzun bir yolculuktan sonra babasının evine, domuz ağırına ve çamura, pisliğe geri dönmüş. Evet, kaybolan domuz sonuçta baba ocağına, çamurlara geri dönmüş ve her zaman da geri dönecektir. Neden? Çünkü bu onun doğasında vardır. Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz. Ama bugün bunların tam tersini de görüyoruz. Hayatın geniş yollarında domuz ahırına giden kayıp oğulla ve yine babanın evine giden kayıp domuzlar vardır. Ve bunlar böyle olmamalıdır. Ne yazık ki bazen inanlılar topluluğuna bu türden insanlar girerler ve orada sorun yaratırlar. İman etmeyen bu insanlar inanlılar topluluğuna girerler ve orada çeşitli sorunlar yaratırlar. Tamam, sorun yaratırlar sorun yaratmasını ama çok geçmeden ait oldukları yere, kendi çiftliklerine ve çamurlara geri döneceklerdir. Sadece biraz bekleyin, dediğimin doğru olup olmadığını göreceksiniz. Evet, sonuçta bu ailenin geriye kalan tek ferdi Naomi geldiği memlekete geri dönmesi gerekecekti. Naomi daha fazla beklemeden iki geline ben Bethlehem Yahuda'ya dönüyorum dedi. Onlarla birlikte bulunduğu yerden ayrıldı ve Yahuda ülkesine dönmek üzere yola koyuldu diyor Rut 1. bölüm 7. ayette. Şimdi Naomi iki gelinini de yanına çağırarak onlarla vedalaşmaya hazırlanıyordu. Gelinler Moavlı olduğu için İsrail'de yaşamalarının çok güç olacağını onlara anlatmaya çalışıyordu. Çünkü İsrailliler ile Moavlılar birbirleriyle hiç alışverişte bulunmazlardı. Tıpkı daha sonra İsrailliler Samiryelilerle de hiçbir alışverişte bulunmadığı gibi. Naomi bütün bunları bildiğinden gelinlerinin kendisiyle Bethlehem'e gelmelerinin onlar için büyük zorluklar yaratacağını anlatmaya çalışıyordu. Gelinleri gençtiler, duldular ve belki bir daha evlenmeyeceklerdi. Naomi bütün varlığını, malını, mülkünü yitirdiğinden dolayı hayatları boyunca dul olarak ve yoksulluk içerisinde yaşamak zorunda kalacaklardı. Yolda onlara "Analarınızın evine dönün" dedi. Yani Naomi gelinlerine diyor. "Ölmüşlerimize ve bana nasıl iyilik ettinizse Rab da size iyilik etsin." Rut 1. bölüm 8. ayet. Naomi gelinlerine çok güzel sözler söylüyordu. Her iki gelin de çok memnun kalmıştı. Bir kaynana olarak oğlan anasının gelinini oğluna layık olarak görebilmesi genellikle çok zordur. Özellikle bizim kültürümüzde, değil mi? Bu her yerde geçerlidir. Ama buradaki kaynana olan Naomi, iki yabancı gelininden de çok memnun kaldığını ve her ikisini de çok sevdiğini söylüyordu. Her ikisi de oğullarına iyi birer kadın olmuşlardı. Şimdi artık onları anne ve babalarının evlerine geri dönmeye teşvik ediyor. Kendisiyle Bethlehem'e gelmeleri durumunda başlarının sıkıntıya gireceğini söyleyerek onları Moab'da bırakmaya çalışıyordu. Ve onlara şöyle dedi. Rab her birinize evinde rahat edeceğiniz birer koca versin. Sonra onları öptü. İki gelin hıçkıra hıçkıra ağlayarak hayır seninle birlikte senin halkına döneceğiz dediler diyor Rut 1. bölüm 9 ve 10. ayetlerde. Bu tam kadınlara özgü bir sahneydi, değil mi? Naomi onlara kendi ülkelerinde kalırlarsa kendi halkından olan erkeklerle yeniden evlenebileceklerini ama kendisiyle Bethlehem'e gelirlerse bu şanslarının olmayacağını söylüyordu. Ve yoksulluk içerisinde yaşamak zorunda kalacaklardı. İşte bu üç kadın Moab ülkesinde tam bir yol ayrımına gelmişlerdi. Ne yapıyorlar bu üç kadın? Orada durmuş ağlıyorlardı. Ellerinde mendilleri, gözleri yaşlar içerisinde hüngür hüngür ağlıyorlar. Tam içler burkucu, içler acısı bir manzara. Hepsi ağlıyor. Naomi'nin gelinleri ilkin hayır seninle birlikte geleceğiz ve senin halkına döneceğiz kararını verdiler. Naomi geri dönün kızlarım dedi. Niçin benimle gelesiniz? Size koca olarak oğullarım olabilir mi bundan sonra? 11. ayet. Musa peygamberin getirdiği şeriat kurallarına göre bir adam öldüğü zaman en yakın akrabası dul bıraktığı karısıyla evlenmek zorundaydı. Buna benzer töreleri bugün Anadolu'nun bazı yerlerinde hala görmek mümkün değil mi? Aslında acayip bir kural ama o dönemlerde uygulama böyleydi. Bu kuralı Rut kitabında ileride yeniden göreceğiz. Çünkü yakın akrabalık görevi diye bilinen uygulama tamamen bununla ilgiliydi. Naomi gelinlerini ikna edip Moab ülkesinde kalmalarını istiyordu. Çünkü İsrail'de birer yabancı olarak yaşayabilmeleri çok zor olacaktı. Yahudiler Moablılarla işbirliği yapmazlar, onları dışlarlardı. Tüm bu güçlükleri göz önüne alıp iyice düşünmelerini ve kararlarını böylece vermelerini istiyordu. Peki bu iki gelin nasıl bir karar vereceklerdi? Kaynanalarıyla birlikte mi gideceklerdi yoksa kendi ülkelerine, kendi anne babalarının evlerine mi döneceklerdi? Bunu bir sonraki ayetlerde göreceğiz.